Ayrım 33. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 416. 26. Rusya. Mucize gerçeğe toslar, bir delik açar ve içeri girer. Zaman olgunlaşınca Lenin yırtık pırtık çullarını topladı, el yazmalarını büyük bir paket haline soktu, bütün hayatını bir bohçaya sardı ve İsviçre'de kendisine bir oda kiralamış olan ev sahibi eskiciye veda etti. Ev sahibi elini tutup ona acıyan bir tavırla bakarak, "Nereye gidiyorsun Nikolay İlyiç? Memleketine dönmek için kapıldığın bu hırs nedir? Ne yapacaksın oralarda? Acaba oralarda oda bulabilecek misin? İş bulabilecek misin? Rahat rahat burada kal Nikolay İlyiç. İyiliğin için söylüyorum." dedi. O yanıt verdi. "Gitmem gerek, gitmem gerek." Ev sahibi soruyordu. "Gerekli mi? Neden gerek?" Lenin alçak sesle tekrarlıyordu. Gerekli. Ama bütün kirayı ödedim ve ayın bütünü geçmedi. Bil ki üstünü vermem. O yanıt veriyordu. Kalsın, zarar yok. Alıkoy ama benim gitmem gerek. Ve gitti. Küçük kasketi, temiz eski gömleği, yıpranmış urbalarıyla Rus toprağına ayak bastı. Solgun benizli, silahsız, kısa boyluydu. Karşısında uçsuz bucaksız Rus toprağı, karanlık hayvanlaşmış mujikler, aristokrat eğlenceleri, gücü sonsuz papaz sınıfı, kaleler, saraylar, cezaevleri, kışlalar, eski yasalar, tepeden tırnağa silahlı müthiş soylular. Lenin'in küçük kasketi, yukarılara bakan Moğol gözleri ve içinde dans eden, ıslık çalan, dişlerini gıcırdatıp kendisiyle konuşan bir şeytanı vardı. Bütün bunlar senin Nikolay İlyiç. Onları sana veriyorum. Armağan olsun sana. Yalnızca bir söz söyle, sana bunca yıldır öğrettiğim büyük sözü. Dünya proleterleri birleşiniz. Bunu söyle. Çarlar, altın sırmalılar, keçi sakallı papazlar, iyi besili, iyi giyimli işkembelerin hepsi senin bir üfürüğünle tepe taklak yuvarlanacaktır. Onların üstünden geç Nikolay İlyiç. İleri delikanlım, üstlerinden geç ve ilerle. Kremlin'e kızıl bayrağı dik. Lenin sordu. Sen kimsin? Ve içinde yumrukları sıkılmış şeytanın varlığını duydu. Bana adını söyle. Bilmek istiyorum. Kimsin? Şeytan yanıt veriyordu. Ben mucizeyim. Ve boynuzlarıyla Rusya'ya toz vuruyordu. Şimdiye kadar çok az kimse açık bir gözle Rusya'nın çok yanlı, ışık ve gölgeler içindeki yüzünü ayrıntılarıyla görebilmiştir. Slav ve Frank ruhları arasında bir uçurum vardır. Rus, Avrupalı mantığına göre uyuşmaz olan iç gerçeklikleri bağdaştırır. Avrupalı için mantık her şeyin ötesindedir. Mantıkla değerlendirme ise değerlerin mantıklı ölçeğine göre yapılır. Rus'sa her şeyin üstüne ruhu karanlık, zengin, çelişkili insanın şiddetli, onu mantığa uymaz bir ihtirasa iten kuvvetini getirir. Kör, yaratıcı kuvvetler onun içinde henüz mantık hiyerarşisi olarak belirli bir hal almış değillerdir. Rus hala toprağa ve kozmogonik karanlığa sıkı sıkıya bağlıdır. Lenin'in ışıklı ve alevli biçimini düşünüyor, inatçı aklının işlemeyi üzerine aldığı kara hamuru, yani mujiki karşımda görüyordum. Kremlin'in kanlı ve kapalı tezgahında ezeli bir barışmaz düşmanın ve iş ortağının, ruhla maddenin şiddetle dövüştüğünü bir an önce görmek için can atmaktaydım. Yoğun bir kar yağıyor, sürülmüş ovalar örtülüyor ve ekilmiş buğday karların altında bekliyor. Mujikler ölümsüzmüşler gibi hiç acelesiz ve yavaş yavaş kıpırdıyor. Arada bir kapkara, sessiz bir karga uçup çatılara doğru bir şeyler yemeye gidiyordu. İstasyonun birinde saatlerdir treni bekliyordum. Çevremde Moğol tipleri, çekik gözler, kavun çekirdeklerinin kabuklarıyla dolu sakallar görüyordum. İki kadın ellerindeki kağıtları attılar. İhtiyar bir mujik, küçük çay tabağına saldırıp hayvansı bir mutlulukla ve gürültülü bir şekilde çayı yuttu. Çocukları sırtlarında ya da kangurlar gibi boyunlarına asılı pis yorganlara sarılmış Çinli kadınlar. Durmadan terleyip buğusu tüten sıcak bir insan kitlesi. Ve bütün hava ahır gibi kokuyor. Belki Betlehem'deki ahır gibi. Öyle oldu, akşam bastırdı, biz bekliyorduk. Çevremdeki yüzler ahır ve sakindi. Kimse dışarı çıkıp tren geliyor mu, gelmiyor mu diye bakmıyordu. Emin bir halde trenin bugün yarın gelmesini, geleceğini bekliyorlardı. Saatleri saat denen aletle ölçmüyordu bunlar. Zamanın bir soylu, bir dük olduğunu biliyor ve ona karşı gelmekten korkuyorlardı. Sonunda sabaha karşı trenin düdüğü duyuldu. Yine acele etmeden hepsi kalktı, bohçalarını topladılar. Yanımda uzanmış olup bütün gece horlayan kır sakallı biri bana bakıp muzaffer bir eda ile şunu söylermiş gibi göz kırptı. Tren gelmiyor diye neden sinirlenip bütün gece gözünü yummadın babam? Nah geldi işte. Yine kar, küçücük köyler, yeşil sivri kuleli kilisecikler, damların üstünde hareketsiz bir duman. Yine kargalar gökyüzü alçalmış. İzliyordum. Birden gri siyah gökyüzünde parlayan gümüş kubbeleri gördüm. Bu çok renkli, çok tohumlu kaosun Moskova'nın meydanlarında gece gündüz dolaştım. Tüm doğu karların üzerine saçılıyordu sanki. Ağır türbanlarıyla Anadolu kürekçiler, maymun tenli, kağıt ve ahşaptan yapılma minik oyuncaklar satan Çinliler, Moğol kadınlar, astragan kürkünden şapkalı ama yarı çıplak çocuklar, dilenciler, köylüler, kiliseler. Dünya işçileri birleşin yazılı pankartlar. Bir kilisenin duvarında kırmızı boyayla şu söz: din kitlelerin afyonudur. Kaos, işte Moskova. İkinci izlenimim korkuydu. Dünyanın hiçbir kentinde böyle kararlı yüzler, ateşli gözler, sıkılı dudaklar yoktur. Ateş. Kuleler ve savaş meydanlarıyla dolu bir ortaçağ kenti sanki. Düşman yaklaştıkça şövalyeler kapıları destekliyor. Hava savaş kokuyor. Her başın üzerinde büyük bir tehdit ve umut asılı. Binlerce göz, binlerce kılıç Moskova'nın üzerinde. Vahşi ve avcı ifadeli kızıl askerler bir köşenin ardında çıkıveriyor. Kaldırımlar sarsılıyor. Askerlerin adımları sert. Moğolların sivri şapkalarından takıyorlar ve öndeki subay bir marş söylemeye başlıyor. Ağzı saralı bir kasılma sanki, damarları şişmiş, çatlamak üzere ve ter boynundan süzülüyor. Dans ediyor ve yalnız söylüyor. Yalnız mı? Ses bir alev oluyor birden ve tüm sokakları, meydanları kaplıyor. Moskova tümden savaş meydanı. Ürperiyorum. Geleceğin gerçeği bu. Ve bir kılıç gibi bölüyor beni. En kana susamış et yiyici canavar kimdir? Yeni bir inanç. Peki en barışçıl yaratık? Eskimiş bir inanç. Yeni inancın pençeleri arasındayız. O gece bir şairle karşılaşıyorum. Ben politika ve silahlarla uğraşan Ruslardan değilim diyor gizli bir gururla. Ben ikonaları ve peri masallarını yaratan altın nesle aitim. Gerçek Rusya'nın kaderi bize bağlı. Susuyor. Çok mu açık konuştu? Boğa ve ayılar inancın kapısını yerle bir edemez ama bir pirenin yüreği edebilir. Büyük gün. Rus devrimi doğumunu kutluyor. Kızıl Meydan. Tüm dünyanın hacıları burada. Eski çağlarda doğunun kara derili ırklarının Mekke'ye gitmesi gibi. Lenin, gri gömleğiyle kırmızı bayrağa sarılmış, sol eli göğsünün üzerinde, pembe yüzü gülümsüyor. Düşünceli bir halde meydanı terk ediyorum. Ben düşünüp dururken bana rehber olarak verdikleri İtka konuşuyor, ben de onun gençlik ve inancına hayranlıkla bakıyordum. O El Greco'nun azizleri gibi konuştukça da bütün bedeni ateş kesiliyordu. Bana neden onu soruyorsun? Ne söyleyeyim? Neyi daha önce söyleyeyim? O artık insan değil, paroladır. İnsanca olan niteliklerini kaybetti, efsaneleşti. İhtilal aylarında doğan çocuklara Lenin'in çocukları diyorlar. Yılbaşında hediyelerle yüklü olarak gelen ve bunları çocuklara dağıtan esrarengiz ihtiyar adı artık Aya Nikola, Aya Vasili ya da Noel Baba değil, Lenin'dir. Her mujikin, her halk kadınının insanüstü bir avutucu ya da koruyucuya ihtiyacı varsa yeni tasvir yerine onun resmini asıp ona kandil yakıyor. Kuzey Buz Denizi'nden Orta Asya'nın tropik olan en uzak köylerine kadar basit insanlar, balıkçılar, çiftçiler, çobanlar geceledikleri sırada konuşurken, iç çekerken onun tasvirini çiziyorlar. Kadınlar onu ipeklerle işliyor, çocuklar bir kömür parçasıyla onun resmini duvarlara çiziyorlar. Hatta Ukrayna'nın küçük bir köyünden ona resmini gönderdiler. Buğday tanelerinden yapılmış bir mozaik, dudakları da kırmızı biberdendi. O hepimiz için bir simgedir. Büyük adam artık bizler için onu doğuran, halkın tepesinden inmiş kişi değildir. Halkın içinden çıkmıştır. Halkın telaffuz etmeden haykırdığı şeyi o, söylenmiş söz haline sokar. Ve bu sözün söylenir söylenmez dağılıp kaybolması söz konusu değildir artık. Parola olmuştur. Dört köşe yüzlü, güç hareket eden, çok kötü bakışlı, ağır, ölçülü el hareketleri olan o vahşi bıyıklı hakkında ne duyacağımı merak ederek sordum. Ya Stalin? Stalin hangi türden kutsal canavardır? İtka bir an sustu, sözlerini ölçüyormuş da ağzından fazla bir şey kaçırmak istemiyormuş gibiydi. İnsan onun yasak bölgeye girmiş olduğunu anlayabiliyordu. Sonunda söyleyeceğini buldu ve konuştu. Lenin ışıktır, Troçki alev ama Stalin topraktır. Ağır Rus toprağı, tohumu bir buğday tanesine aldı. Şimdi ne olursa olsun, ne kadar yağmur ve kar yağarsa yağsın, ne kadar yağmur ve kar yağmazsa yağmasın, o bu tohumu saklar, başak haline sokuncaya kadar onu bırakmaz. Sabırlı, inatçı ve sağlamdır. Onda hayalin kabul etmeyeceği bir direnme vardır. Sana Tiflis'te işçi olduğu zamana, yani gençliğine ilişkin bir tek olayı örnek vereceğim ve anlayacaksın. Şimdi bize masal gibi geliyor. Rusya'da büyük düklerin sarhoş oldukları zaman mujikleri bahçelerine sırasıyla dizip üzerlerine atış talimi yaptıkları bir devirdi. Ama işçiler örgütlenmeye başlamışlardı ve Çarlık polisi ikide bir işçi liderlerini yakalıyor, hapse atıyor, Sibirya'ya sürüyor, öldürüyordu. Bir gün Tiflis trenlerini boşaltan işçiler greve başladı. ''Ya yaşama şartlarını düzeltirseniz biz de insan gibi yaşarız ya da çalışmayız.'' dediler. Polis üzerlerine saldırdı, 50 kadarını yakaladı. Tiflis dışında bir tarlaya dizdi. Çar'ın askerleri de savaş düzenine girdi, her birinin elinde çivili birer kunut. Çarlık Rusyası'nda kullanılan ve ucundaki topuzda dikenler olan madeni kırbaç vardı. İşçiler birer birer bedenlerinin üst kısımlarını soyuyor, dizilmiş askerlerin önünden geçiyor, her asker de kunutu bütün gücüyle ona vuruyordu, kan fışkırıyordu, dayanılmaz bir acı çekiyorlardı. Çoğu bütün safın önünden geçmeyi başaramadı, bayılıyorlardı, bazıları da yere devriliyordu. Sıra işçilerin liderine geldi, gömleğini çıkardı, işkenceye başlamadan önce yere eğildi, ince bir otu koparıp dişlerinin arasına aldı. Sonra yavaş yavaş eğilmeksizin her askerin önünden geçmeye başladı. Kunut bedenine kudurmuş gibi çarpıyor, kan yaralardan fışkırıyor ama o ağzını açıp tek ses çıkarmıyordu. Askerler işi inada bindirdiler. Her biri 2-3 kez vurmaya başladı. Kunut bedenine çılgın gibi çarpıyor ama ondan ses çıkmıyordu. Eğilmeden, gık demeden bütün sırayı geçti. Son askere gelince dişlerinin arasındaki otu çıkardı ve ona verdi. "Al bunu," dedi. "Beni hatırlarsın. Bak hiç ısırmadım. Adım Stalin'dir." İtka bana bakarak güldü. "O yeşil otu biz yıllardır dişlerimizin arasında tutuyor, ısırmamaya çalışıyoruz," dedi. "Şimdi anlıyor musun?" Ürpererek yanıt verdim. "Anlıyorum. Hayat çok zor." İtka, "Ama insanın ruhu daha zor," dedi ve bana gayret vermek istiyormuş gibi kolumu sıktı. Ateşli İtka'nın konuşmasını duyuyor, üstümde bozkırın uzak, atak soluğu esiyormuş gibi başımı dik tutuyordum. Felaket ve yaratıcılık dolu bir doğu rüzgarı şakaklarıma değdi. Her gün beni her şeyden çok heyecanlandıran şey şuydu. Rusya'nın uğultulu kentleri ve karlı ovaları içinde görünmeyeni ilk kez bu kadar görünür halde görmek. Görünmeyen derken herhangi bir papazın tanrısını, mistik bilinci ya da gerçekten mükemmel herhangi bir yaratığı değil, kasaplık hayvan olarak biz insanları, bitkileri ve maddeyi kullanan ve bir amaca varmış da bir yolu izlermiş gibi acele eden bir kuvvetten söz ediyorum. İnsan burada gözle ışığı yaratan kör kuvvetler tarafından sarıldığını hissediyor. Mantıklı ve bilgece tartışmaların, ekonomik zorunluluklar ve politik programların ötesinde, Sovyetlerin ve komiserlerin üstünde, burada devrimizin korkunç, sarhoş ve merhametsiz ruhu çalışmakta ve hakim bulunmaktadır. En hayvan mujikten, Lenin'in kutsallaştırılmış tasvirine kadar, hepsi bilerek ya da bilmeyerek onun yardımcılarıdır. Bu ruh programlardan, liderlerden ve Rusya'dan üstündür. Onların üzerinde eser, onları geride bırakır ve seferber eder. Ben bu korkunç tezgaha geldiğim zaman Rusya'yı kurtaran inanmış kişilere filozofça sorular soruyordum. Hala yemiş, karnı doymuş olup tartışacak ve oynayacak rahata sahip bir kentin sakininin başıboş soylu tutkularına sahiptim. Görünen dünyayı görmüyor, görünmeyeni arıyordum. Çünkü Buda'nın çiriş otlu çayırından gelmekteydim. Derler ki artık yaşlanmış olan Sokrates bir sabah Agora'da dolaşıyor, ilk karşılaşacağı delikanlıyı durdurup onunla sohbete girişmek üzere fırsat kolluyormuş. Ama o sabah delikanlı yerine doğudan gelme yaşlı bir bilge belirmiş. Bu bilge yıllar önce Sokrates'i bulmak üzere yola çıkmışmış. Onu görür görmez dizlerine sarılıp şunları söylemiş. Bu da, ey bu dünyadan kurtulmuş, hayatta şekil değiştirmeyi yenen, tanrıların hakimi, hiçliğin büyüleyici tülünü çiğneyip yırtan beyaz fil, ey gözden kulaktan, kokudan, tattan ve dokunmadan ötede olan beden, elindeki kurtarıcılık çanağını ey ve beni yokluğun okyanusu içine bir damla gibi dök. Efendim, elini uzat ve bana sonsuz yokluğun yolunu göster. Sokrates ise bu barbarca sözlere karşı alayını incelikle gizleyerek yanıt vermiş. Ey yabancı, iyi anladımsa tanrılarla sonsuzluktan söz ediyorsun. Seni Eloisis'teki din liderine götüreceğim. Dünyanın nasıl meydana geldiğini, nereden gelip nereye gittiğimizi ve yıldızların Peloponnes'ten çok daha büyük olduğunu o bilir. Ayrıca Tanrı'nın yer altında parlayan bir yıldız olduğunu da bilir. Beyaz serviye karşı işeme işini o bilir ve sana beyaz serviye karşı işeme işini o öğretecektir. Kusura bakma ama ben yalnız bu dünya ve insanlarla ilgilenirim. Ben de yarın Kremlin'e gidip de kendisine yaşlı Hintli'nin sorularını sorsam Stalin kim bilir nasıl güler diye düşündüm. Sabah oluyor, pencereden eğiliyorum. Tuhaf pırıltılarıyla gökyüzü bütünüyle ışıklar içinde. Acele giyindim. Oteldeki birçok katların koridorlarında aşağı inmekte olan bütün ırklarla karşılaşıyorum. Bir dolu davetli. Beden ve fikir işçileri, Japon yazarlar, İran ve Afganlı temsilciler, iki Arap hocayla üç Hintli öğrenci ve portakal rengi lahurdan şallarla güzel iki Hintli kızla karşılaşıp selamlaşıyorum. Birinci katta iki dev Moğol ve çok kızgın bakışlı ufak tefek üç Çinli generalle alelacele selamlaşıyoruz ve ben onların sözleriyle bakışlarında Asya'nın tüm tehlikeli kaynaşmasını hissediyorum. Törenin başlangıcına yetişmek için koşuyoruz. Şiddetli bir soğuk var. Gökyüzü gri, insanların ağızlarından buhar çıkıyor. Kızıl meydan çoktan dolmuş. Lenin'in kutsal mezarının yukarısına resmi şahsiyetler dizilmiş. Karşıda amfiteyatro biçimindeki sıralarda bütün dünyadan gelmeye davetliler. Askerler düzenli bir biçimde sıraya girmiş. Arkada halk, uzaktan gelen bir yeraltı depremi gibi sağır ve yoğun bir uğultu. İnsanın ayağı altındaki toprak sallanıyor. Dip tarafta korkunç Ivan'ın sevgili, çok kubbeli, rengarenk katedrali sabahın sesi içinde bir hayalet gibi. Ufak tefek, göğüsleri madalyalı Çinli generaller, erkek ve kadın Hintliler, Japon entelektüeller, kulağında altın bir küpeyle dev cüsseli bir Arap yanıma gelip dikilmiş. Birbirimize içtenlikle bakıyor, gülümsüyor ve konuşmadan sevgimizi söylüyorduk. Bir Japon şairi elimi sıktı. Yalnızca bir kelime Japonca biliyordum. Yürek anlamına gelen kokoro. Elimi yüreğimin üzerine koydum, kulağına eğildim ve kokoro dedim. O da bana sevinçle sarılıp kucağıma atıldı. Birden savaş boruları duyuldu. Hepimiz doğrulduk. Bütün yüzler aydınlandı. Çerkezler, Kafkasyalılar, Moğollar ve Kalmuklar atlı olarak ortaya çıktılar. Başları önde, yalın kılıç gidiyor. Onları üniformalarıyla süvariler izliyor, ellerinde rengarenk bayrak ve mızraklarıyla geçerek selam veriyor ve kayboluyorlardı. Piyadeler, süvariler, Baltık ve Karadeniz'in bahriyelileri, havacılar, Moskova muhafızları, GPU, kısa tüfekleriyle deri ceketli işçiler, başlarında kırmızı mendiller, omuzlarında tüfeklerle kadın emekçiler yoğun, birbirini izleyen dalgalar halinde geliyorlardı. Sonra şaşkın ve coşkun halkın geçişi, dev meydanın üç yanından ağır ağır akan üç nehir çıkıyordu. Öğrenciler, öncüler, gençlik, köylüler, develerinin üstünde Asyalılar, çenelerini açıp kapayan bezden yapılmış kocaman bir ejderha ile Çinliler, bir arabanın içinde zincirlerle bağlanmış bir yer küresine bir çocuk zincirlere bir çekişle vurarak örseliyordu. Sıra halindeki arabalarda savaş mağlulleri görünüyor ve havada bastonlarını sallayıp yaşa diye bağırıyorlardı. Analar kucaklarında çocuklarıyla geçiyordu. Saatler ilerliyor, güneş birden sesi dağıttı, binlerce yüz parladı, gözler kıvılcımlandı. Bütün meydan, yaşa sesleri ve insanların ayak vuruşlarıyla sarsıldı. Önümdeki Hintli kızlar, portakal rengi lahur şallarını sallıyorlar. Çevreme bakıyordum, herkes ağlıyordu. Bir daha bakıyor, bir şey göremiyordum. Benim de gözlerim sulanmıştı. Yanımdaki ince yapılı Çinli generale sarılıp, gücümün yettiğince onu sıktım ve ikimiz de ağladık. Zenci de atılıp ikimizi birden kucağına aldı, o da ağlıyor ve gülüyordu. Tanrısal sarhoşluk kaç saat sürdü, kaç yüzyıl sürdü? bu hayatımın en önemli ikinci günü olmuştu. Birincisi Yunan prensi Georgios'un Girit'e ayak bastığı gündü. Ben kucağımda Çinli generali sıkıyordum, zenci bizi sıkıyordu ve sınırların yıkıldığını, adların, ülkelerin, ırkların yok olduğunu, insanın insanla birleştiğini, insanların ağladığını, güldüğünü, kucaklaştığını görüyordum. Beyinlerini bir şimşek aydınlatmış ve görmüşlerdi. Herkes kardeşti. 33. ayrımın sonu, sayfa 425.